bisiklet koydu ya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Yeşil Üniversitesi. Yaptığımların dağılmış için düşen bir sistem kapkaranlığı çalıştı. Şu kadar bir hal edeceğim.
A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Doktor Oktay Arbabuna ile hazırladığımız programımızın bu haftaki konuğu estetik ve plastik cerrah Doktor Zekeriya Kul bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam
hoş
programımıza.
Hoş bulduk, teşekkürler. Sağ olun, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler hocam.
Sizinle bu hafta plastik ve estetik cerrahi alanında ama daha çok onarıcı ameliyatlar alanında sorularımız olacak. İşte yaralanmalar, yanıklar, travmalar, tümörler, ameliyatlara bağlı doku eksikleri, doku kayıpları, bunların telafisi anlamında sorularımız olacak. Ama isterseniz öncelikle izleyenlerimize plastik ve estetik cerrahi nedir? Diğer tıptaki uzmanlık alanlarından farkları nedir? Onlardan bahsedebilir miyiz?
Elbette. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi demek herhalde daha doğru olur.
Evet.
Çok geniş bir alanı kapsayan bir bilim dalı. Diğer cerrahi bilim dallarından farklı olarak kendi içinde de alt başlıklara ayrılıyor. Estetik cerrahi tabii daha çok bilinen, işte halkımızın da genelde estetik ameliyatlarla birleştirdiği, bütünleştirdiği bir bilim dalı. Ancak unutmamak lazım ki bizim neredeyse %60 hasta popülasyonumuzu rekonstrüksiyon yaptığımız hastalar oluşturuyor. Rekonstrüksiyon onarım demek. Yani doğuştan gelen bozuklukların veya sonradan travmalara bağlı herhangi bir ev kazası, iş kazasına bağlı yaralanmaların oluşturduğu defekleri onarmak için kullandığımız ameliyatlar topluluğu rekonstrüktif ameliyatlar. Plastik cerrahi biraz daha ana başlığı oluşturuyor. Yani zaten plastikos biliyorsunuz Yunanca şekil vermek demek.
Evet.
Biz de dokuların fıtratını bozmadan tabii ki
tabii.
Şekil vererek ameliyatlarımızı yapıyoruz. Diğer kısım ise estetik ameliyatlar. Estetik ameliyatlar biraz daha isteğe bağlı ameliyatlar. Biraz daha keyfi ameliyatlar. Her ne kadar kişilerin ruhsal durumunu da iyi hale getirmek için yaptığımız
tabii.
ameliyatlar
evet.
olsa da gene de bir rekonstrüktif ameliyat gibi zarur ameliyat değil, estetik ameliyatlar.
Evet.
Çok geniş bir başlık var. Biz de plastik cerrahlar kendi aramızda bir tarafından tutuyoruz. Hepimiz bir konuda iyi olmaya çalışıyoruz. Ama genelde her plastik cerrah özellikle ihtisas yaptığı yıllar içerisinde çok sayıda rekonstrüktif ameliyat
yapar.
Gerçekleştiriyor.
Evet.
Ülkemizde de çok ciddi anlamda rekonstrüktif ameliyat gerektiren hasta topluluğu var. Gerçi geçmiş yıllara göre ev kazaları, iş kazaları, yanıklar daha azaldı.
Hı hı.
Ülkemiz geliştikçe bu tarz yaralanmalar da azalıyor. Ama hala o geçmiş yıllardan kalan sekeller, doğumsal anomaller, özellikle akraba evlilikleri sonrasında ortaya çıkan doğumsal anomaller hala devam ediyor. O yüzden de aktif bir şekilde rekonstrüktif ameliyatlar da hala gerçekleştiriliyor tarafımızdan.
Sizin CV'nizden hiç bahsetmedik ama siz aslında uluslararası tanınan bir doktorsunuz.
Evet.
Estağfurullah.
Çünkü birçok ülkeden, yabancı Avrupa ülkelerinden hastalarınız var.
Evet.
Bu tabii Türk hekimliğinde bir başarısı. Son yıllarda büyük bir atak yaptı Türk doktorları bu konuda. Evet. Yani hizmette bence Avrupa'nın önüne geçtiler. Yani
kesinlikle.
Bence değil ki genel kanaat böyle bu şekilde. Çünkü Avrupa'dan hasta akışı olmaya başladı. Eskiden hep Türkiye'den Avrupa'ya gelirdi.
Evet.
Şimdi Avrupa'dan Türkiye'ye geliniyor. Deri en büyük organ aslında.
Evet.
Bu pek bilinmez ama bütün hakikaten deriyi topladığınızda ağırlığı bütün organlardan daha fazla bir yeri var. Çok mucizevi bir yapısı var. Yani geçirgen olmaması, mesela mikroba geçirgen olmaması. İzole ediyor, ısıyı izole ediyor.
Evet.
Ya çok mucizevi özellikleri var, koruyucu özelliği
kesinlikle.
Var. Değil mi? Yaralandığında anlıyor, kendi tamir edebiliyor. Bu da diğer organların birçoğundan ayırıyor bu yönüyle, farklı bir hale getiriyor. Dolayısıyla çok çeşitli hastalıkları var hakikaten. Biraz önce saydığınız geniş bir baze var böyle.
Evet.
Özellikle yani rekonstrüktif dediğiniz tamir edici. İsterseniz sırayla başlayalım.
Evet.
baş bölgesinden başlasak olur mu? Nasıl yapalım?
Tabii ki. En çok zaten deri dedik. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi çok büyük bir organ ama daha çok dış ortama maruz kalan bölgesi baş, boyun bölgesi. Evet. Hele de güneşin etkisiyle, ozon tabakasının delinmesiyle birlikte maruz kaldığımız tehlikeli ışınlardan dolayı da en çok deriyle ilgili hastalıkların, özellikle kanserlerin görüldüğü bölge baş boyun bölgesi. Evet. Bu özellikle güneşin çok aktif olduğu bölgelerde, beyaz tenlilerde çokça görülen şeyler, cilt kanserleri. Evet. Kendi aralarında da bir sınıflaması var elbette. Evet. İşte kötünün iyisi diye tarif ettiğimiz bazal hücre karsinom diye bilinen, çok yaygın görülen, birçok hastanın yıllarca kremle tedavi etmeye çalıştığı cilt kanserleri var. Bir de çok hızlı ilerleyen, iç organlara atlayan, çok ciddi anlamda ölümcül etkisi olan kanserler var. Bence cilt kanserlerini konuşurken herhalde en çok üzerinde durmamız gereken şey korunma olsa gerek. Evet, yani güneş, hele de güneş bir kenara dursun. Şu an gençlerin birçoğunda ciddi bir solaryum dediğimiz yapay ışınlara maruziyet var.
Doğru.
Bence bu çok daha fazla konuşulması gereken bir nokta. İleriki yıllar için özellikle. Çünkü gençken farkına varılmayan çok küçük bir nevüs, ciltteki bir ben, uzun yıllar içerisinde kansere dönüşme özelliği de olduğu için belki ileriki yıllarda problem çıkartıyor ama o erken yaşlarda insanlar bunun çok farkına varmıyor, önem de göstermiyorlar. Bence en önemli nokta korunma noktası, ihmal edilen nokta da bu. Hastalık olmadan bir şeylerin önlemini almak en doğrusu. Tabii ki. Cilt kanserleri için de en önemli nokta dediğim gibi güneşten korunacağız.
Solaryum güneş kadar etkili mi?
Muhakkak. Yani cilt tipine göre de tabii ki değişiklik gösteriyor ama çok ciddi zararları var. Sadece hastalıklar için değil, aynı zamanda cildin çok ciddi, hızlı bir şekilde deforme olması, yaşlanması için de büyük bir etken.
Ama bilinçli kullanılırsa?
Bence solaryum çok fazla bilinçli kullanılması söz konusu olamaz. Sonuçta zarar veren bir şey. Evet. Onun dozunun ben olacağını düşünmüyorum. Muhakkak az veya çok zarar veriyor. Bence ondan kaçınmak en doğrusu diye düşünüyorum.
Peki koruma için ne yapılabilir? Yani güneşe çıkmamak mümkün değil. Yani
ya muhakkak.
Bir de iklim olarak güneş, Türkiye.
Muhakkak ama yani özellikle 1 ila 5 arası öğleden sonra o saatler arasında olabildiğince güneşten uzak durmanın, hele de beyaz tenliyseniz sürekli düzenli olarak güneş koruyucu krem, yüksek faktörü güneş koruyucu kremlerle en azından o süreci geçirmeniz herhalde yeterli olacaktır. Ancak ailesel olarak yatkınlığı olanlarda, yani cilt kanserlerine karşı bir yatkınlığı varsa bir kişinin biraz daha uyanık olması gerekiyor. Yani çok küçük bir ben farkına varıldığı andan itibaren ya takibe alınmalı, ki biz çok fazla takip taraftarı değiliz cerrah olarak. Erken dönemde de alınmasını daha doğru buluyoruz.
Şüpheli bir şey varsa.
Yani küçükken, yani selim tabiatlı bile olsa, hem kozmetik amaçlı hem de ileriki yıllarda güneşin etkisiyle sıkıntı oluşturmasın diye alınmasının doğru olduğunu düşünüyoruz.
Peki ne zaman dikkat çeker? Mesela herkesin vücudunda benler var. Evet. Ne zaman bir benden şüphelenip hemen böyle çıkartırsınız?
Tabii ki hani kötüye dönüşme süreci başladıysa zaten etrafı düzensizleşmiştir.
Evet.
Renk farklılığı ortaya çıkmıştır. İşte şeklinde asimetriler olmuştur. Hele de üzerinde kanama odakları ortaya çıktıysa zaten büyük oranda kötüye dönüşümden bahsedebiliriz. Evet. O dönemde hemen alınması çok daha doğru. Ama dediğim gibi bu tarz belirteçler olmadan da alınması herhalde daha garantici bir yaklaşım olacaktır.
Hasta ne zaman doktora gitsin?
Renk farklılığı gördü. Etrafında düzensizlik gördü.
Kontürlerinde düzensizlik
oldu. Evet, kesinlikle. Evet. Ama hele de güneşe direkt maruz kalınan bir bölgedeyse, yani yüz bölgesindeyse, biz genelde plastik cerrahlar olarak alınması taraftarıyız. Doğru. Yani herhangi bir değişim olmasa da cildiye doktoruna başvurur. Onun da görüşünü aldıktan sonra cerraha başvurarak aldırabilirler.
Zaten bir laf var. Şüphe varsa şüphe yoktur.
Muhakkak.
Yani
evet, doğru.
Bir şey çıkardıktan sonra bir şey çıkmasın, iyi. Ama ya bir şey varsa değil mi? O kesinlikle. Çok, ve bırakıyorsanız siz onu, onun riski alınacak bir risk değil, doğru.
Kesinlikle. Ya yani şimdi evet. Halk arasında şöyle bir düşünce var. Biz çok fazla anlayamıyoruz yani neden böyle bir düşünce ortaya çıkmış. Benler ellenmez.
Evet.
Benlere dokunulmasın, benlere bıçak değmez benzeri halk arasında evet, öyle bir görüşler var. Gerçekten. Fakat şu da bir gerçek ki yani siz yani bir beni sağlam bir şekilde, temiz bir şekilde alıp attıktan sonra ona ait hiçbir şey vücutta kalmıyor. Evet. Yani kötüyse de alınmış oluyor. Eğer iyi huyluysa da zaten alınmış bitmiş evet. oluyor. Ha böyle bir düşünce var. Bu düşüncenin tabii yıkılması gerekiyor.
Yok tamamen haklısınız. Çünkü Allah saklasın bu melanom adı evet. bahsettiğiniz kanser zaten bunların genelde teşhisi konulduğunda çok geç kalınmış oluyor.
Kesinlikle.
Çünkü genelde sıçramayla teşhisi konuluyor. Hatta bazen kaynağı bile bulunamıyor değil mi? Yani nereden geldiği bile anlaşılmıyor.
Kesinlikle. Yani evet. çok hastamız oldu. Yıllarca işte kendince bazı doğal ilaçlar kullanarak, kremler kullanarak tedavi etmeye çalışmış. Ancak neredeyse vücudun birçok evet. organla metastaz yapmış melanomlar gördük. O noktadan sonra zaten tedavisinin tabii. çok fazla bir anlamı kalmıyor. Başka palyatif tedavilerle o süreci geçirmeye çalışıyor hastalar. Ama herhalde bir en ufak bir şüphe varsa hemen hızlıca gitmek en doğrusu.
Evet. Peki cilt lekelerinde de yine siz devreye giriyorsunuz hı-hı, herhalde hı-hı. değil mi? Çiller,
evet.
yani çeşitli nedenlerden oluşan lekelerde. Buna yönelik neler?
Leke yapıyor? Tedavisi tabii farklı bir evet, alana giriyor ama.
Estetik alanına da giriyor hem, kısmen.
Yani çok
ama,
kısaca evet. onu da izah edeyim. Yani leke genellikle evet. cildin üst tabakasından gelişen bir hadise. Evet. Dolayısıyla sizin üst tabakayı yani kendisini demin Oktar Hocam bahsetti. Yani çok evet, yenileyen evet. bir organ olduğu için üst tabakayı bir şekilde lazerle veya başka cihazlara soyduğunuz zaman alttan sağlam deri geldiğinde işte çildir veya lekedir benzeri problemler ortadan kalkmış oluyor. Onların tedavisi biraz daha farklı, daha kolay. Hı hı. Tedavi edilmese de sadece kozmetik olarak evet. problem oluşturan şeyler. Evet. Ama tedavisi de mümkün olan şeyler.
Evet. Diğer kanserlerde bahsettiğiniz hani bazal hücreli evet. karsinom ve şeyde onda ne zaman kişi şüphelenebilir? Yani nasıl bir şey oluyor? Dediniz ki hani yıllarca gitmiyorlar
evet.
doktora.
Genelde hastaların bize başvuru nedeni şu oluyor. Evet. Bir yara çıktı yüzümde. Bu yara mümkün değil iyileşmiyor. İşte bir sürü doktora gittim, bir sürü krem kullandım. Buna rağmen bu yara geçmedi evet. diye geliyorlar. Baktığımız zaman ortak özellik bir tümör var ve bu tümörün evet. orta noktasında bir kanama odağı var, bir ülserleşme var, inatçı bir yara var yani. Genelde bazal hücreli karsinomlar bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bir aşama daha kötü olanı, malignomdan bir öncesini söylüyorum. Yassı hücreli karsinom adını verdiğimiz hı. kanser türü.
Evet.
Bu bazal hücreliden farklı olarak gene benzer noktalarda çıkıyor. İşte dudaktır, kulaktır, evet. benzeri noktalarda çıkıyor ama daha hızlı seyrediyor. Vücudun diğer organlarını atlayabiliyor. Lenf bezlerine evet. metastaz yapabiliyor. Farklılığı burada. Biraz daha hızlı davranılması gerekiyor. Örneğin bazal hücreli karsinomda biraz daha şey tolerans var. Yani geç tedavi edilse de kendisini sağlam bir şekilde çıkardığınız zaman evet. Bir %100 tedaviden bahsedebiliyoruz. Evet. Ama yassı hücrelide geç kalındıysa lenf bezlerine İlerledim. Atlama olduğu için ilave olarak başka tedaviler de gerekiyor. Zaten az önce bahsettik bir sonraki evet. kötü olan kanser türü malignom. Orada çok erken dönemde ancak tespit edildiği takdirde bir %100 tedaviden bahsetmek mümkün. Biraz ilerlemiş vakalarda muhakkak cerrahi tedaviye ilave olarak onkolojik tedavi, çok sıkı takipler evet. yapmak gerekiyor.
Deri kanserlerinde genelde baş boyun bölgesinde değil mi ağırlıklı evet. bölüyor? Yani farklı bölgelerde de görülme ihtimali var ama daha çok o bölgede, anlamda baş ve boyun çevresinde.
Malignom evet. biraz daha farklı. Vücudun bütün bölgelerinde görülebiliyor. İşte evet. ayak tabanı olabilir, evet. el ayası olabilir. Her yerde, tırnak yatağında bile görebiliyoruz. Ama güneşle direkt ilişkili olan tümörler daha çok bazal hücreli ve yassı hücreli evet. olanlar. Evet. O yüzden onlar da güneşin direkt ışınlarının vurduğu yüz bölgesinde evet. ortaya çıkıyor.
O zaman yani izleyenlerimize tekrar toparlamak gerekirse deri kanserlerinde güneş ve solaryum olumsuz bir etkisi var. Vesile olma etkisi çok fazla. Bunlardan korunmak gerekiyor. Onun dışında başka bir şeye dikkat edilmesi gerekiyor mu?
Genetik faktörler var gene hani ailesel öyküsü olanlarda. Onlar da olabildiğince vücutlarında herhangi bir pigment değişikliği gördükleri anda hızlı bir şekilde bir dermatoloğa başvurmalılar. Veya şöyle söyleyeyim, özellikle geçmiş yıllarda bir travma geçirmiş. Yanık olabilir, bir trafik kazası olabilir. Ama iyileşmiş olan bir yaradan bahsediyoruz. O yaradan da cilt kanseri gelişme ihtimali olduğu için o tarz travma sonrası sekellerin de çok uzun süre, hatta ömür boyu diyelim, takip edilmesi gerekiyor. Sanki oradan bir zaman içerisinde bir cilt kanseri ortaya çıkacakmış gibi davranmak. Evet.
Herhalde özellikle de uyarmak açısından insanlarımız açık arazide çalışanlar, evet, özellikle tarlada mesela Anadolu'daki insanlarımız, onlarda tabii risk çok fazla oluyor. Onların da koruyucu krem kullanmaları, en ufak bir şeylere doktora gitmelerini buradan tavsiye edelim şimdi o zaman.
Evet. Bu program vesilesiyle gerçekten çok önemli bir konu. Çok ihmal ediliyor. Özellikle taşradan gelen hastalardaki ortak problem bu. İleri yaşlarda çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızda en büyük problem bir yarayı yıllar önce tespit etmiş olmasına rağmen doktora gitmeyip ihmal edip işte kendince bazı kremler kullanarak tümörün büyümesini sağlamış oluyorlar. Bizim de işimiz zorlaşıyor. Hastanın da tedavi süreci zorlaşmış oluyor. Çok ne kadar erken dönemde başvurursanız o kadar işler kolay oluyor tabii ki.
Evet. Bir de tabii yüz ve baş bölgesinin anormallikleri var. Yani doğumsal olarak işte yarık damak. İsterseniz onlardan da bir bahsedelim. Sıklıkla görülebilen bir şey. Yani çok sık değil ama tabii çocuklarda işte yarık damak, yarık dudak.
Halk arasında tavşan dudak.
Tavşan dudak diye bilinen anomaller. Ülkeler geliştikçe aslında bu anomallerin de azaldığını görüyoruz. Çok yakın zamanda Japonya'da bir toplantıya katılmıştım.
Evet.
Kendi aralarında konuşuyorlardı işte biz dudak damak yarıklarını bitirdik. Çünkü çevresel faktörler ve ailesel faktörlerin çok ön planda olduğu hastalıklar bunlar. Yani siz örneğin program başında da söyledim işte akraba evliliğini ne kadar azaltırsanız doğumsal anomalileri de o kadar azaltmış oluyorsunuz.
Doğru.
Veya işte hamilelik döneminde sigara, alkol benzeri şeylerin tüketimi olmazsa bu tarz şeyler görülmüyor. Veya beslenme bozuklukları, vitamin eksiklikleri olmazsa bu tarz hastalıklar da olmuyor. Şimdi bizim de ülkemizde çok şükür 10 yıl öncesiyle şu an arasında ciddi bir fark var.
Tabii ki.
Evet.
Yani 10 yıl önce bize gelen dudak damak yarıklı çocukları artık çok fazla görmüyoruz. Hala var ama ciddi de bir azalma oldu.
Çok önemli.
Ailelerin tabii ki maalesef öyle bir problemle karşılaştıkları zaman başlangıçta çok ciddi bir travma yaşadıklarını görüyoruz. Ama bunların tedavileri mümkün. Yani cerrahi olarak hepsinin tedavisi var. Sadece biraz daha meşakkatli bir süreç var. Ailelerle konuşarak o süreci birlikte geçiriyoruz. Çok uzun yıllara yayılan bir tedavi süreci var.
Evet.
Bu tarz özellikle dudak damak yarıklarının. Ama gene burada da hep söylüyoruz. Yani,
çünkü embriyo döneminde oluyor değil mi bu?
O yani, özellikle o ilk işte şekillenmelerin, organ şekillenmesinin olduğu dönemlerde olan hastalıklar. Yani koruyucu hekimlik burada da devreye giriyor. Yani o dönemlerde, erken dönemde hekimlerin özellikle takip eden kadın doğumcuların desteğiyle de belki bu oran birazcık daha azaltılabilir. Bu tarz hastalıkları gördüğümüz oranlar. Ama tekrar söylüyorum, tedavisi olan şeyler, eğer aileler bu tarz bir problemle karşılaşırsa panik olmasınlar. Hepsinin cerrahi tedavisi var. Hiçbir ölümcül değil.
Tabii.
Evet.
Sadece belki kozmetik olarak ufak tefek kusurlar kalabiliyor ameliyatlardan sonra ama hani o kadar da üzülecek şeyler değil.
Tıp ilerledikçe zaten değil mi? Yöntemler, teknikler her
teknoloji yani de gelişiyor, teknik de gelişiyor.
Mutlaka.
Başımıza gelince tabii ki üzerine düşüp takip edip sonuna kadar mücadele etmek gerekiyor. Genelde de aileler kabulleniyorlar. Yani bu tarz şeylerle karşılaştıkları zaman başta bir tepki oluyor ama konuşunca kabulleniyorlar ve tedavi sürecini başlatınca da inançları yerine geliyor. Yani özellikle dudak yarığı ameliyatından sonra bir hafta sonra çok dramatik bir değişiklik görüyor aileler ve çok mutlu oluyorlar. Tabii. Tedavisi olan şeyler olduğu için çok fazla üzülmeye gerek olduğunu düşünmüyorum.
Peki hangi yaşta yapılıyor çocuklarda?
Şimdi dudak.
Yani belli bir yaşı var. Şu yaşta olursa daha faydalı olur.
Kesinlikle.
Ya da işte bebekliğin şu döneminde olursa o kadar faydalı olmaz diye bir ayrım var değil mi?
Şimdi bizim çocuklarda ameliyat yaparken en çok üzerinde durduğumuz nokta çocuğun gelişimi ne durumda? Yani siz bir doku üzerinde oynuyorsunuz.
Tabii.
O dokunun gelişimini de bozmamak gerekiyor. Aynı şekilde dokunun cerrahi sonrası iyileşme sürecine katkısı ne olacak? Bunu da iyi kestirmek gerekiyor. O yüzden belli bir kiloya gelmesi gerekiyor. Belli bir kan düzeyine ulaşması gerekiyor kan değerlerinin. Ondan sonra bu tarz ameliyatları yapıyoruz. Genellikle işte 10-11. Haftalardan itibaren dudak yarıklarını gerçekleştirebiliyoruz. Ama damak yarığı olduğu zaman iş birazcık daha farklılaşıyor. Çünkü orada yumuşak dokuya ilave olarak kemik yapılar da etkilendiğinden dolayı kemik anatomisini bozmamak için, kemik gelişimini bozmamak için ameliyat sürecini biraz erteliyoruz.
Evet.
Yani bir yaş, 16. aylar civarına kadar tolere edebiliyoruz. Geç tedavi edince şöyle bir sıkıntı oluyor, konuşma bozuluyor. Yani çocuğun genizden konuşma problemleri ortaya çıkıyor. O yüzden çok ameliyatı geciktirmeyi de önermiyoruz. Genelde damak yarığını da 12 ile 16. aylar arasında gerçekleştirmek gerekiyor.
Evet. Bunlar da bize şunu gösteriyor. Allah mükemmel bir simetriyle yaratmış. Her şey mükemmel, altın oranla. En ufak bir mutasyonda, yani genetik bir harf değişikliği bir şey olduğunda ne hale geliyor değil mi? Yani yani tabii ki Allah tedavisini yaratmış ama bozuluyor o simetri. Mesela en sık görülen şeylerden biri de yüz asimetrisi, asimetrik yüz. Çok sık, bayağı sık görülen bir anomalisi yüzün. Geçenlerde öyle bir çalışma okumuştum. Onun da mutasyonunu bulmuşlar. Herhalde ileride de genetik mühendisiyle daha ilk o teşhis olduğunda bir müdahaleyle belki de düzelecek bir şey haline gelecek.
Muhtemelen.
Anomallik.
Muhtemelen. Yani dediğiniz gibi özellikle o ilk 3 ayda yani şekillenmelerin olduğu dönemde zaten yarıklar var olan şeyler.
Evet.
Yani burada problem, özellikle bu dudak damak yarıkları için konuşuyorum. Yarık ortaya çıkmasından ziyade var olan yarığın kapanmaması.
Evet.
Yani o kadar muhteşem bir süreç var ki başlangıçta bir yarık var. Bu yarık zaman içerisinde kapanıyor. İşte dudak oluşuyor, damak oluşuyor. Siz eğer bu kapanmalarda bir nedenden dolayı kesintiye uğratırsanız bu süreci
kapanmıyor.
Ve hastalık ortaya çıkıyor.
Evet.
Yani aslında çok güzel ilerleyen bir süreç var. Yani bunu biz zaten görüyoruz. Onu bozan gene biziz. Yani örneğin bir vitamin eksikliği, hamilelik dönemindeki bir vitamin eksikliği bu tarz şeylere onu etkileyebiliyor.
Aynı anda görülüyor mu? Hem dudak hem damak.
Görülüyor.
Yoksa farklı olduğu zaman
tek başına da oluyor ama
aynı anda
beraber
dudak
de görülebiliyor.
Evet. Şimdi tabii geniş ama biz daha daraltarak programın süresi dolayısıyla ayrıca bir program da yaparız sizinle tabii inşallah. Derin akilleri var mesela. Biraz isterseniz ondan bahsedelim. Bir insanın bir yerinde bir şey olduğu zaman başka bir yerinden derin akli olabiliyor veya başkasından. Bu konuyu da anlatır mısınız?
Tabii. Şimdi deri de bildiğiniz gibi bir organ neticede. Yani herhangi bir organ nakli için geçerli olan her şey bunun için de geçerli. Genelde biz derin naklinde kendi dokumuzu kullanıyoruz. İşte bir travma sonrası bir defekt ortaya çıkabilir, yanık sonrası bir defekt ortaya çıkabilir. Kendi dokumuz, kendi kumaşımız en ideal olanıdır. Ama bazen çok yetersiz olunduğu durumlarda, işte özellikle son yıllarda popüler oldu, sizler de biliyorsunuz, yüz nakli benzeri ameliyatlar devreye girdi. Başka kişiden nakiller devreye girdi. Oradaki bütün süreçler tabii ki bir organ naklinde yaşanan süreçlerle aynı. Yani başkasından bir doku nakli olduğu zaman nasıl ki bağışıklığı baskılayan ilaçlarla ameliyat sonrası süreci yaşıyorsa kişiler, aynı şekilde burada da benzer süreç yaşanıyor. Biraz daha sıkıntılı bir ameliyat, daha sıkıntılı bir iyileşme sürecine sahip. Ama kendi dokumuzla yaptığımız ameliyatlar genelde bir hafta 10 gün içerisinde rahatlıkla iyileşme elde edebildiğimiz, reddolma olayının çok nadir olduğu ameliyatlar.
büyük parça olduğunda damarları da bile nasıl
şimdi mesela? Çok yüzeyel deriye ihtiyaç olduğu zaman bacağımızdan, hı-hı, sırtımızdan, işte kolumuzdan kendiliğinden iyileşme özelliği de olduğu için deri tabii çok yüzeyel tabakayı alıp nakil yapabiliyoruz. Evet. Deriyi aldığımız bölge kendiliğinden iyileşiyor. Ama bazen tam kat deri nakline ihtiyaç duyduğumuz zaman vücudumuzun gene lüzumsuz demeyeyim ama çok kullanılmayan bölgelerinden damarıyla, siniriyle bir nakil gerçekleştiriyoruz. Evet. Biz ona serbest doku transferi diyoruz. O biraz daha zor bir ameliyat, demin söylediğim
bayağı
ameliyata
göre.
Evet.
Bazen ciddi yan etkileri oluyor mu?
Yan etki demeyelim.
Yani enfeksiyon riski zaten tabii ki hep var.
Evet, yani kanama olabilir, evet, enfeksiyon olabilir. Bütün ameliyatlardaki riskler burada da var. Ama burada bizim en çok korktuğumuz plastik cerrah olarak dokunun tutmaması. Evet. Hele de serbest doku transferi yaptığımız hastalarda damarın tıkanması. O ilk 2-3 gün boyunca biz çok fazla uyuyamıyoruz. Evet. Uykularımız kaçıyor. Evet. Acaba ne oldu? Herhangi bir problem oldu mu? Ufacık bir pıhtı. Damarı tıkadığı zaman bütün ameliyatınız boşa gidiyor. O biraz daha sıkıntılı ameliyatlar ama deri nakli, yani direkt yüzeyel deri nakli, graft adını verdiğimiz deri nakilleri daha kolay. Kabulü hemen olan ameliyatlar ama her ameliyatta sıkıntı, risk var mı? Var tabii ki. Fakat biz ameliyatlarımızı yaparken biraz elimizi taşın altına sokarak yapıyoruz. Evet. Önlemlerimizi alıyoruz elbette. İşte enfeksiyon dediniz, antibiyotiğimizi muhakkak öncesinde, sonrasında veriyoruz. Kanamaya karşı muhakkak önlemlerimiz var. Ama bir de bizim cerrah olarak, hastanın hasta olarak çok fazla önüne geçemediği riskler var. Onlar için de bir şey yapamıyoruz tabii.
Ben de bunu ilk defa ortaokuldayken duymuştum. Bayağı şaşırmıştım. Ünlü bir araba yarışçısı vardı, Niki Lauda diye. Onun arabası yarışında araba yanmıştı yüzü. Vücudunun başka yerinden alıp doku nakledilmiş. Gayet de başarılıydı.
Doğrudur. Yani kendi dokusu olduğu zaman sonuç çok daha hoş oluyor. Yani hem estetik olarak.
Pardon, sözünüzü böldüm. Kendi dokusu olduğu zaman yine tutmama ihtimali oluyor mu?
Tutmama ihtimali demeyelim de az önce söylediğim gibi.
Damarlarda bir tıkanma.
Evet, damarla transfer yaptığımız zaman damarda tıkanma olduğunda doku beslenemediğinden dolayı dokuda ölüm oluyor. Nekroz diyoruz biz ona. Maalesef bütün ameliyat boşa gitmiş oluyor. Dokumuz kaybolmuş oluyor. İkinci bir ameliyat gereksinim ortaya çıkıyor.
Başka canlılardan doku alınabiliyor mu? Veya doku kültürüyle yani böyle bir şey
şu tarz şeyler var Oktar Hocam. İmmün sisteme karşı, yani bağışıklığa karşı mücadele etmek adına hücreden arındırılmış bazı doku transferleri yapıyoruz. Yani kadavradan alınabilir veya başka canlılardan alınabilir ama o immün sisteme karşı ona karşı üstün gelmek adına hücrelerden arındırılması gerekiyor. Şu an daha çok deneysel çalışmalar için kullanılan şeyler. Daha çok kendi dokumuzu kullanmak bizim işimize geliyor. Çok zor da kalırsak ancak bir başka donörden almak gerekiyor.
İsterseniz sıklık şikayetlerinin sıklığı olarak daha değişik bir konu. Şeker hastalıklarında bazı problemler oluyor. Mesela kapanmayan yaralar olabiliyor. Evet. Burada da tabii plastik cerrahların önemli bir rolü oluyor. İsterseniz o konudan da biraz bahsedeyim ki dinleyenlerimiz arasında bu tip şeker rahatsızlığı olan kişiler olabilir.
Muhakkak. Şimdi şeker hastasındaki en büyük problem damar yetmezliği ve sinirle ilgili problemler. Şimdi yara iki şekilde ortaya çıkabiliyor. Bir tanesi damar probleminden dolayı yeterli oksijenin gitmemesine bağlı dokuların beslenememesi ve az önce söylediğim gibi nekroz adını verdiğimiz doku ölümü ortaya çıkması. Bir diğeri ise sinirin yeterince çalışamamasından dolayı uyuşukluklar ve uyuşukluğa bağlı olarak da hastaların hissedememesinden dolayı ayakların veya vücudun diğer organlarının travmaya karşı açık olması. Yani yaşlı bir beyefendi bir ayakkabı giydiği zaman eğer ayakkabısının içerisinde sivri bir cisim varsa ve
şeker hastasıysa
sinirle ilgili problem varsa hissedemediğinden dolayı o sivri cisim yara oluşturuyor ve iyileşmesi de zor oluyor. Yani oluşması bir kenara, oluştuktan sonra tedavisi de iyileşmesi de çok sıkıntılı. Burada tabii ki biz devreye giriyoruz. Öncelikle hastanın şeker profilinin normal seviye getirilmesi gerekiyor. Burada endokrin uzmanlarından yardım alıyoruz. Başka problemleri varsa, damarla ilgili problemler varsa damar cerrahlarından yardım alıyoruz. Öncelikle bir dokunun oksijenlenmesini istiyoruz. Yani ayaksa ki genelde diyabetik ayaktan bahsediyoruz. Oksijenle ilgili problem ortadan kalktıktan sonra biz tedavi sürecine dahil oluyoruz. Aksi takdirde yaptığımız hiçbir işin bir anlamı kalmıyor. Yani bir deri nakli yaptığınız zaman eğer derinin oturacağı yatak yetersiz oksijenlenen bir yatak ise deri tutmuyor.
Tabii.
Az önce hani redden bahsettik. Evet. Red değil ama tutmuyor. Yani emekler de boşa gidiyor. Dolayısıyla önce şeker probleminin giderilmesi gerekiyor. Ardından damarla ilgili problem varsa onun giderilmesi gerekiyor. Zaten bazen kendiliğinden iyileşen o kadar çok yarayla karşılaşıyoruz ki siz iyi bir pansuman, doğru bir yara bakımı yaptığınız zaman eğer oksijenlenme de normale geldiyse yara kendiliğine kapanıyor.
Evet.
Yani bu tarz şeylerle de karşılaşıyoruz. Yeter ki bakım iyi olsun. Diğer ekstra dahili hastalıklarla ilgili problemler de giderilmiş olsun.
Evet, yani şeker hastaları, diyabetik hastalar potansiyel yaraya açık olduklarını bilerek ona göre önlem almaları gerekiyor ki o dediğiniz gibi tetikleyen faktörler oluyor. Bir dar ayakkabı giymek ya da içinde sivri bir şeyin olması, başka şeyler de olabilir. O yüzden de dikkat etmeleri
lazım. Bir başka nokta da şu, özellikle yaşlılarda görülen problem hissedemediği için kışın bir nöropati dediğimiz bir problemle karşılaşılıyor. Ayaklarda çorap tarzında bir işte uyuşukluk, karıncalanma, üşüme benzeri problemlerle karşılaşıyorlar. Hissetmediklerinden dolayı eğer üşüyen ayağı ısıtmaya kalktıkları zaman bu genelde Anadolu'da yaşanan şeyler, sobaya yaklaştırıyorlar. Sobaya temas etmesine rağmen ayağı hissetmediğinden dolayı ciddi yanıklar ortaya çıkabiliyor. Bunları da sıklıkla görüyoruz.
Tabii yanık tedavileri de sizin sağınızda. Çok geniş bir plan ama en geniş organ yani zaten en büyük organ. Dolayısıyla tabii geniş bir saha olmuş oluyor.
Bir cerrahın sözü var. Bütün cerrahi branşların arka bahçesi gibi tanımı var plastik cerrahi ile ilgili. Evet. Şimdi genel cerrahlar ameliyat yapar, deriyle ilgili problem olur, bize gelir. Ortopedistler yapar, kemik çok güzel kaynar ama üstündeki doku açılır, gene bize gelir. Beyin cerrahlarında da aynı şekilde. Yani çok rastladığımız şeyler bunlar. Deriyle ilgili bütün problemler bir şekilde bize geliyor ama çok şükür teknikler gelişmiş durumda.
Evet.
İlaç tedavileri var. Yani bazen ameliyatsız da yara tedavileri yapıyoruz. Ama dediğiniz gibi yani deriyle ilgili bütün alanlar bizim sahaya giriyor.
Peki aklıma gelmişken bir şey sormak istiyorum. Hakikaten birçok kimseyi de ilgilendiren bir soru olacak. Bir yara olduğunda bazı kimselerde özellikle nedve dokusu oluşuyor böyle. Ve bayağı da görünür şekilde. Hele özellikle siyah ırkta bu çok ünlüdür. Yani keloid ismi de veriliyor. Nasıl tedavi ediliyor bunlar? Ne yapılabilir? Neler yapılabilir?
Şimdi keloidin tedavisi var muhakkak. Evet. Bir takım işte steroid enjeksiyonları yapıyoruz. Evet. Üzerine silikonlu giysiler giydirerek basınçla keloidi gidermeye çalışıyoruz ama çok daha önemli olan şey keloid olmadan bir şeyler yapmak. Eğer bir insan keloide yatkınsa, hele zencilerde, siyah ırkta bu tarz problemleri çok fazla görüyoruz. Hemen ameliyat sonrasında muhakkak basınçlı giysiler giydirmek en doğru olan şey. Yani beklemektense ilk 3 ay çok önemli.
3 ay basınçlı giysi.
Günde en az 12 saat kadar bir silikonlu basınçlı giysi
bayağı da zahmetli.
Zahmetli ama yani keloid olduktan sonra onun tedavisi çok daha zor.
Doğru.
O yüzden eğer bu tarz yatkınlığı olan birisinden bahsediyorsak muhakkak silikonu tavsiye etmek lazım. Eğer keloid olduysa o kabarıklığı indirmek için direkt lezyon içerisine steroid enjeksiyonu, kortizon enjeksiyonu yaparak kabarıklığı indirebiliyoruz. Ama muhakkak normal bir ize göre daha fazla iz kalıyor. Zaten hastaların birçoğu keloidle
tam
ilgili
geçmiyor.
Yani yükseklik, o kabarıklık kayboluyor fakat derideki renk farklılığı, işte izin görüntüsü kaybolmuyor. Zaten hastaların keloidle ilgili şikayetleri de genelde izden ziyade kaşıntı, evet, ağrı, sızı benzeri şikayetlerle geliyorlar. O yüzden çok da izi artık o noktadan sonra önemsemiyorlar. Yani steroid sonrasındaki rahatlama onlara yetiyor.
Peki tiroid ameliyatlarından sonra o keloid oluşmasın diye ne yapılabilir? Yani zaten yatkınlık varsa dediğiniz gibi olacak.
Evet, ama yani gene özel işte silikonlu bantlar var. Sadece o bölgeye tatbik edilebilen veya silikonlu jeller var. Yani silikonun da tam etkisi açıkçası ispat edilmemiş. Hatta bu konuyla ilgili işte Nobel ödülünden bahsediliyor bunu bulan için, bulacak kişi için. Ama silikonun yağından belki biraz fayda görüyoruz. Bazen gene basınçla birlikte yani silikonun oluşturduğu basınçla ortaya çıkan iyileşmeden bahsedebiliyoruz. Nedeni bilmiyoruz ama şu an modern olarak, tıbbi olarak etkili tek tedavi bu. Veya önleyici tek yöntem bu. Onun dışındaki binlerce belki krem var, kozmetik var, birçok ürün var ama şu an bizim hekim olarak hastalara tavsiye ettiğimiz tek şey bu.
Evet. Peki yaranın yani kapandığına kanaat geldikten sonra kortizon enjeksiyonu daha hiç şey etmiyor.
Olmadan evet. Şimdi kortizon biliyorsunuz normal dokuda da bir miktar depresyon yani çökme yapabiliyor. O yüzden hani keloid olmadan normal sağlıklı dokuya yapmak biraz riskli. Anladım. Eğer o tarz bir şüpheniz varsa önce az önce söylediğim bantlarla bir süre gidip oluştuktan sonra direkt lezyon içerisine steroid yapmak daha güvenli.
Evet. Konu çok tabii konuşacak.
El yaralanmaları var. İsterseniz biraz el yaralanmaları hakkında konuşabiliriz. Çünkü elimiz yani kompleks bir organımız hakikaten çok hareketli bir organ. İskelet sistemi içinde de değil mi? Yani o ayrı bir uzmanlık dalı.
İş kazalarında da.
Evet.
Burada da yani az önce bahsettim belki hani konjenital anomalilerdeki azalma nasıl ki ülkemizdeki gelişmeyle birlikte azalıyorsa iş kazaları da azaldıkça.
Özellikle de şimdi Kurban Bayramı'na geldik.
Evet.
Kurban Bayramı'nda özellikle kesiler çok sık görülüyor kurban keserken.
Yani orada bile ben geçmiş yıllara göre el yaralanmalarını yani Kurban Bayramı içerisindeki el yaralanmalarının azaldığını görüyorum.
Evet.
Belki işte kurban kesim yerlerinin daha izole olması.
Daha düzenli olması.
Belki de yani bunlar hepsi etken. Yani özetle gelişmişlikle birlikte bu tarz iş kazaları da azalıyor. El yaralanmaları da azalmış oluyor. Ben ihtisas yaptığım zaman da bir çalışma yapmıştım. Çok ciddi bir oran vardı. Ama şimdi hastanelerdeki ameliyat programlarına bakıyorum. Pek fazla el yaralanmasıyla ilgili ameliyatları çok fazla göremiyoruz. Hala var tabii ki. Evet. Ama genelde el yaralanmasıyla ilgili hastalar sanayi bölgelerinde gelen hastalar. Evde de tabii ki ortaya çıkan kazalardan sonra el yaralanması olabilir ama oran olarak daha çok iş kazalarından bahsetmek daha doğru. Parmak kopmaları ki bunlar replantasyon dediğimiz nakil ameliyatlarını gerektiriyor. Tendon yaralanmaları yani elimizde hareketi sağlayan kirişlerin yaralanmaları, sinir yaralanmaları veya damar yaralanmaları bunlar hepsi el cerrahisinin şemsiyesi altında toplanan ameliyat grupları.
Ne kadar zamanda müdahale edilmesi? Mesela Allah saklasın hani bir parmak kesildi birisinin ne yapması gerekiyor? Nereye gitmesi gerekiyor ve hangi zaman içerisinde bunun yapılması gerekiyor?
Tabii çok erken dönemde yapmak her zaman avantajdır. Ama ilk 6 saat bizim için çok önemli.
Evet.
İlk 6 saat içerisinde soğuk bir serum içerisinde dokunun taşınarak bir merkeze ardından erken dönemde ameliyat yapılması başarı oranını artırıyor. Ne kadar gecikilirse.
Ya buz içinde mi mesela?
Yani şimdi tabii ki her yerde yani serum bulunamayacağı için buz içerisinden ziyade biz genelde şunu tavsiye ediyoruz. Temiz bir bez içerisinde direkt buzun içerisine atmak dokuda nekroza neden olabiliyor. Buzun olduğu bir poşetin etrafına sararak veya birkaç poşetin arasında temiz bir bezin içerisinde taşımak daha güvenli. Yani eğer serum bulunamıyorsa ki genelde evde bulunamaz. Evet. Sadece sağlıkçılar için, profesyoneller için biz bunu tavsiye ediyoruz.
Evet.
Öyle bir şeyle karşılaştığınız zaman serum içerisinde taşıyın. Evdeyseniz de olabildiğince temiz bir bez içerisinde ve buz
etrafında olacak gibi
şekilde, serin bir şekilde, hızlı bir şekilde hastaneye taşınması gerekiyor.
Peki süresi?
İlk 6 saat bizim için çok önemli. 6 saat içerisinde nakillerde başarı oranı çok yüksek. Tabii zaman geçtikten sonra gene nakil gerçekleştiriyoruz ama başarı oranı tabii ki düşüyor. Taşınmasıyla ilişkili yani evet. Başarı oranı belirleyen en önemli nokta dokunun taşınma şekli.
Evet, evet tabii. Tabii ki mutlaka da
çok önemli, tabii.
Özellikle de el cerrahisi konusunda uzmanlaşmış bir yere gitmesi gerekiyor. Evet. Herhalde büyük şehirlerimizde var değil mi? Genelde.
Biraz daha yayıldı tabii. Şimdi evet. Ülkemizin her yerinde bir plastik cerrahi uzmanına evet. rastlamak mümkün. Hatta ilçelerde bile neredeyse artık plastik evet. cerrahi uzmanları var. Türkiye'de mikro cerrahi eğitimini plastik cerrahlar evet. aldığı için bazı merkezlerde ortopedistler de alıyor. Bizzat el cerrahisiyle ilgilenen bir hekimin bu ameliyatları yapması tabii ki çok daha doğru.
Evet.
Tendon yaralanmalarında nasıl bir yöntem evet. kullanıyorsunuz?
Şimdi tendon biliyorsunuz elimizi hareket ettiren evet. kirişler. Burada aciliyet biraz daha geri planda. Evet. Elbette ne kadar erken dönemde yaparsak yine başarı oranı Hı. artıyor ama birkaç gün içerisinde hatta 3 hafta içerisinde de bu ameliyatı yaptığımız oluyor. Ama ne kadar erken yaparsak şimdi bunlar kiriş olduğu için ve evet. lastik benzeri yapılar olduğu için geç dönemde yaptığınız evet. zaman geriye kaçabiliyorlar ve ameliyatın zorluğu ortaya çıkmış oluyor o noktada. O yüzden erkenden hastaların gene bir merkeze başvurmaları, sadece bir organ kopması yani parmak kopması veya evet. işte el bileğinden amputasyonlar gibi çok Hı. aciliyet içermediğini bilmeleri gerekiyor. Bazen hastalara panik oluyorlar evet. işte. Acile başvuruyorlar, işte gecikti, evet. neden evet. ameliyatım yapılmıyor benzeri tedirginlikler yaşıyorlar ama o kadar aciliyeti olan şeyler değil, değil. Onu bilsinler. Sadece ameliyat sonrası dönemdeki bir süreçten bahsetmek gerekiyor tendon yaralanmalarında. Hı hı. Ameliyat kadar fizik tedavi sürecinin de çok ciddi önemi var.
Evet.
Doktor hocam da bilir, evet. Gene beyin cerrahisinde, periferik sinir cerrahisinden evet. sonra da fizik tedavinin rolü çok büyük. Ameliyatın Doğru. başarısını belirleyen en önemli noktalardan biri. Bu hastaların ameliyat kadar fizik tedaviye de önem vermeleri gerekiyor. İhmal etmemeleri gerekiyor. Evet. Genelde ameliyat oldum, her şey bitti deyip ardından sekeller kalan, tendonları çalışmayan, yapışıklıklar olan çok hasta gördük. Ki bunlar her zaman ikinci revizyona ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden ameliyat sonrası dönemde muhakkak fizik tedavi hekimine de başvurmaları gerekiyor.
Evet. Yine elle ilgili, tabii özellikle bilgisayar çağında da daha herhalde sık görülüyor. El sinirlerinin geçtiği bir tünel var.
Evet.
Orada sıkışabiliyor. O da sizi ilgilendiriyor zaten.
Bizi, sizi. Evet. Ortopedistleri.
Ondan bir bahsedelim mi? Ne tip evet. şikayetler oluyor? Ne zaman doktora gitmeleri, nasıl bir tedavi gerekiyor? Evet.
Şimdi sizin de bildiğiniz gibi karpal tünel evet. Sendromu dediğimiz bir hastalık. İçerisinden geçen bir sinirimiz var. Medyan sinir dediğimiz bir sinir. Bu tünel herhangi bir nedenle sıkışabiliyor. Yani bir travmaya bağlı.
Mi?
Evet, tam bilekte. Çok kullanımla ilişkili olabilir. Bir romatizmal hastalıkla ilişkili olabilir.
Evet.
Çok nedeni var ama neticede temel şey kanalın daralması. Evet. Daralıp sinire baskı yapması. Evet. Bu baskıya bağlı olarak da elde uyuşma, ağrı, evet. gece uyandıracak kadar ağrılarla karşılaşabiliyoruz. Tedavisinde de bu kanalın serbestleştirilmesi, evet. baskı yapan dokuların temizlenmesi var. Çok geç kalınmaması gerekiyor ki bir araz kalmasın ameliyattan sonra. Çünkü çok gecikmiş vakalarda gördüğümüz bir şey var. Hatta doktor hocam bilir kum saati belirtisi evet. diyoruz. Yani neredeyse sinir ortasından sıkılarak evet. işlevini yitirecek hale gelmiş hastalar görüyoruz. O durumda ameliyat yapsanız dahi uyuşukluğun çok fazla geri dönmediğini görüyorsunuz. Sadece biraz ağrı azalmış oluyor. O yüzden karpal tünelde de erken dönemde belki fizik tedavi, belki bir atel istirahati işe yarayabilir.
Evet.
Ama neticede kesin tedaviyi sunacak şey cerrahi tedavi.
Ne yapıyorsunuz?
Yani sonunda mutlaka cerrahi tedavi gerekiyor mu karpal tünel?
Yani eğer dikkat edilmezse, yani, eğer bir travmadan evet. söz ediyorsak, travma devam ediyorsa karpal tünel geçmeyecektir. Daha da daralacaktır. Sinir hasarı artacaktır. O yüzden muhakkak cerrahi tedavi yapıyoruz. Cerrahi tedavide de el bileği seviyesinde bir kesiyle girerek o tünelin üzerinde bir lif vardır, bir kapsül şeklinde bir örtümüz vardır. Onu kesip serbestliyoruz. Eğer ilave olarak bazen kanalın içerisinde de doku fazlalıkları oluyor. O doku fazlalıklarını da temizleyince siniri rahatlamış oluyor. Hasta zaten hemen o ilk gece bile rahat ediyor. Söylüyor ertesi gün. İlk kez rahat bir uyku uyudum diyen hastalar oluyor.
Evet. Tabii cildin maruz kaldığı diğer organlardan farklı olarak önemli bir durum daha var. Bası. Yani biz sürekli işte oturuyoruz, yatıyoruz. Hep bir baskı oluyor. Bu baskıya rağmen zaten hayatta kalması bir mucize.
Evet.
Ayaktayız mesela. O ayak tabanındaki, topuktaki baskı hiçbir şeye benzemiyor. Hoplayıp sıçrıyoruz, koşuyoruz. Normalde dokunun hemen ölmesi lazım. Allah'ın dilemesiyle yaşıyor. Ama tabii yatalak hastalarda çok şey olduğunda böyle önemli yaralar açılabiliyor. O konuda tabii sizi ilgilendiriyor. Deriyle
bas
ilgili
yaraları.
Oldu, bas yaraları. Evet. Onlarda ne yapıyorsunuz? Nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz?
Ya, bas yaraları dediğiniz gibi hani sadece işte yatalak hastalarda değil, bir travma sonrasında da uzun süre yatağa mahkum kalan hastalarda da gördüğümüz şeyler. Basınca bağlı olarak özellikle 2 saatten fazla basınca maruz kalmış yerlerde doku oksijeni azalıyor.
Evet.
Buna bağlı olarak yavaş yavaş beslenememe, yüzeysel yaralar derken derin yaralar ortaya çıkmaya başlıyor. Burada da gene koruyucu hekimlik hep söylüyoruz devreye giriyor.
Evet.
Özellikle yoğun bakım ünitelerinde çok ihmal edilen bir konu bu. Hastalar zaten hissetmiyorlar sırt kısımlarını.
Evet.
Özellikle kalça bölgelerinde rastladığımız şeyler bunlar. Bazen topuklarda da oluyor. Bunların pozisyonlarının sık sık değiştirilmesi gerekiyor ki.
Hangi sıklıkla? Çünkü evde de hasta bakanlar var. 2 saatte
en az 2 saat
pozisyon
değiştirmesi gerekiyor. Havalı yataklar kullanılması gerekiyor ki bu tarz problemler olmasın. Yani sıkıntılı bir süreç yaşıyor hasta. Ben bazen hayran oluyorum. O eşler geliyor. İşte eşi yatalak olan insanlar görüyorum. Ömürlerini buna bu işe atıyorlar. Yani yara bakımı, sürekli hastanın yatak içerisinde pozisyon değiştirilmesi ki düşünün yani 2 saatte bir değiştirilmesi gerekiyor. Neredeyse gece birkaç sefer kalkıp değiştirmesi gerekiyor.
Evet.
Çok büyük bir fedakarlık.
Doğru.
Ve uzun yıllar yatan hastalar
kesinlikle,
var.
Kesinlikle. Ama yani biraz dikkat edildiği takdirde önlenebilecek şeyler. Eğer oluştuysa da cerrahi tedavi tek seçenek.
Evet.
Duyuyoruz bazen işte uzun süre kremler, bakımlar yapılan hastalar var. Bunlar çok ciddi ekonomik anlamda da çok ciddi kayıplar.
Evet.
Hastanın da iyileşme sürecini uzatan şeyler. O yüzden eğer bası yarası oluştuysa direkt cerrahi tedavi tek seçenek ve kesin sonuç.
Evet. Yine başka bir konu. Deride tabii kan akımının yanında lenf akımı diye lenf sistemi var.
Evet.
Bağışıklıkla da ilgili özellikle. Lenf ödem denen yani böyle şişkinlik bir ödem hali görülebiliyor. Bu da yine tabii deriyle ilgili olduğu için plastik cerrahinin konusu oluyor. İsterseniz biraz da ondan bahsedelim.
Cerrahi tedavisinde biz devreye giriyoruz. Bazen işte medikal tedavi, daha konservatif tedaviler oluyor. Orada diğer hekim arkadaşlar da tedaviler uygulayabiliyorlar. Burada da etken önemli. Yani lenf ödemi yapan şey nedir?
Evet.
Bir enfeksiyona bağlı lenf kanallarının tıkanması olabilir. Ki biliyorsunuz bu fil adam hastalığı olarak da bilinir. Veya bir mastektomi sonrasında, meme kanseri ameliyatı sonrasında koltuk altındaki lenflerin de temizlenmesi sonrası kolda şişlik olabilir. Genelde bu tarz hastalarda yani ameliyat sonrası lenf ödem gelişecek hastalarda biraz daha konservatif yaklaşıyoruz. Yani işte basınçlı giysiler giydirerek lenf ödemin önüne geçmeye çalışıyoruz. Ama başka nedenlerden dolayı lenf kanallarında tıkanma ve kronik hale almış lenf ödemlerde cerrahi tedavi gene tek seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Burada da fazla olan, kalın olan lenf ödemli dokunun çıkartılıp o bölgeye diğer sağlam yerlerden deri nakli yapma şeklinde bir ameliyatımız var. Charles ameliyatı diyoruz buna. Biraz büyük bir ameliyat. Daha çok inatçı lenf ödemlerde, işte kronik tedavisi, konservatif tedavinin işe yaramadığı lenf ödemlerde kullandığımız ameliyatlar. Kozmetik olarak da çok ciddi sıkıntılı bir ameliyat ama artık mecburen yapmak zorunda kaldığımızda bu ameliyatları tercih ediyoruz.
Başarılı oranı nedir?
Başarı oranı tabii ki hasta rahatlıyor. Çünkü bu tarz hastalar özellikle bacaklarında lenf ödemi olan hastalar artık sosyal hayattan, iş evet, hayatından evet. tamamen kopmuş oluyor. Hareket edemez hale geliyorlar.
Evet.
Bu ameliyatın amacı o. Yani hastayı rahatlatmak. Yoksa herhangi bir kozmetik bir iyilik hali elde etmek değil. Bazen de bu da yeni yeni tercih ettiğimiz bir evet. şey. Özellikle ameliyat sonrasındaki lenfödemlerde lenfödemli bölgeyi liposuction yaparak ki bir sunulan bir tez de şu, lenfödem sonrasında o bölgedeki yağ hücrelerinin evet. de çapında artış oluyor. Siz o bölgelerdeki yağ hücrelerini aldığınız takdirde lenfödemin miktarını da azaltmış oluyorsunuz.
Evet.
Liposuction yaparak belki estetik bir ameliyat ama başka bir amaç için kullanarak iyi sonuçlar elde edebiliyoruz.
Evet. Sizi görüyoruz ama...
Gerçi programımızın da artık sonuna geliyoruz. Son olarak yanıklarla ilgili sormak istiyorum ki plastik cerrahin birebir herhalde ilgilendiği durumlardan biri. Yanıklar sonucu oluşan olumsuz izlerin giderilmesinde neler yapıyorsunuz? Evet.
Çok fazla hastanın bu konuda geldiği ama maalesef çok fazla iyi netice sunamadığımız evet. problemler, yanık sekelleri. Evet. Neredeyse bütün hastalar için aynı şeyi söyleyebilirim. Sunduğumuz hiçbir şey hastanın hayalinden geçenle birebir örtüşmüyor.
Evet.
Belki de beni plastik cerrah olarak en çok üzen şey bu. O yüzden hastalarla çok uzun süre konuşuyorum. Yani saatlerce bıkmadan, usanmadan, hatta bazen ameliyattan vazgeçirmek için uğraşıyorum. Çünkü yaptığınız şey ne olursa olsun, normal sağlam doku evet. bozulduktan sonra siz hangi bölgeden bir deri evet. getirirseniz getirin, hiçbir zaman orijinal derinin kıvamı, rengi, kontürünü yakalayamayacaksınız. Ve evet. hastanın hayalinden geçen şey de ortaya çıkmayacak. Ne kadar güzel bir ameliyat yaparsanız yapın, hı-hı. hasta mutsuz olacak. O yüzden genelde bu tarz ameliyatlarda estetik kaygılardan ziyade fiziksel sıkıntılardan dolayı gelmiş olan hastalara bu ameliyatın yapılmasını daha doğru buluyorum.
Evet.
Yani boyun bölgesinde bir yanık sekeli varsa hı hı. ve bu hasta boynunu yana doğru çevirirken sıkıntı çekiyorsa evet bu hastayı ameliyat etmek gerekir. Ama hastanın beklentisi hayır ben boynumu gayet rahat hareket ettiriyorum ama estetik olarak beni rahatsız ediyor şeklindeyse evet. gene yapılabilir. Gene bazı ameliyat tekniklerimiz var ama çok uzun konuşmak lazım hastayla.
Evet.
Yani
evet.
hiçbir zaman bak orijinal deri renginde olmayacak. Biraz daha iyi olacak. Eğer bu seni tatmin ederse ameliyat evet. yapalım şeklinde evet. konuşuyoruz.
Önceden anlatmak ve hastayı ikna etmek tabii ki
kesinlikle daha doğru. O yüzden hani yanık sekellerinin izlerinin tedavisi demektense fiziksel sıkıntıların ortadan kaldırılması demek herhalde daha evet. doğru oluyor.
Evet. Bir de son olarak kıl dönmelerini mi soralım mı?
Nasıl uygun görürsün. Evet. Kıl dönmesi daha çok genel cerrahinin alanına giriyor evet. ama bize daha çok nüksetmiş, uzun tedavi süreçleri sonrasında tedaviye yanıt alınamamış vakalar geliyor. Oralarda o hastalarda daha çok doku nakli yaparak yani işte sırt bölgesinden
evet.
Yumuşak dokular kaydırarak onarımlar yapıyoruz. Orada biraz devreye giriyoruz. Yani direkt kıl evet. dönmesi tedavisinden ziyade sekellerin, nükslerin, inatçı, kapanmayan yaraların tedavisinde biz plastik cerrah olarak devreye giriyoruz.
Evet. İnşallah yakın zamanda kök hücre teknikleri çok etkili olacak. Öyle İnşallah. Gözüküyor. Zaten bayağı bir araştırmalarda evet. ilerleme oldu. O dönemde de sizi de çok rahatlatacak herhalde büyük gelişmeler olacak. Çünkü dediğiniz gibi doku bulmak zor. Başka yerinden alsanız bile diyorsunuz hiçbir zaman aynı özellikte olmuyor. Mutlaka her bakımda farklılıklar gösterebiliyor ama kök hücreyle herhalde bütün bu konuların üstesinden gelinebilecek gibi gözüküyor.
İnşallah. Yani İnşallah. Şu anki bütün çalışmalar o yönde.
Evet.
Şimdi kök hücreyle ilgili de çok kısa bir şey söyleyeyim. En büyük handikapımız şu. Hücreyi çoğaltabiliyoruz.
Evet.
Yani kültür ortamında çoğaltıp istediğimiz sayıya ulaşabiliyoruz. Burada büyük problemlerden biri çoğaltma kabiliyetlerini, çoğalma kabiliyetlerini durduramıyoruz. Yani
evet.
Vücudumuza tekrar naklettiğimiz zaman orada çoğalmaya devam ediyorlar.
Evet.
Birinci problem bu. İkincisi bazen neye dönüşeceklerini kestiremiyoruz.
Evet.
Evet.
Yani tümöre de dönüşebiliyorlar.
Evet.
Şu an belki üzerinde en çok çalışılan konulardan biri bu.
Evet.
Yoksa kök hücre elde etmek artık çok kolay.
Evet.
Sadece kemikliğinden değil, yağ dokusundan da artık çok yüksek sayıda kök hücre elde edebiliyoruz. Evet. Sadece buradaki aşılması gereken problemler bunlar.
Evet.
Bir çalışmada organ elde edilmesi söz konusu oldu yakın zamanlarda ama yani çok hızlı ilerliyor. Dediğiniz bunlar çözüm bulunacak öyle gözüküyor inşallah. O zaman da tabii çok farklı bir dönem olacak öyle gözüküyor.
İnşallah.
Çünkü hakikaten geniş mesela işte yanık yaraları veya tümör de olabilir, trafik kazalar ondan sonra bayağı bir sorun meydana getiriyor ama inşallah herhalde onların bu söylediğiniz sorunların üstesinden gelindiğinde çok
bizim
güzel
bir
görev
evet.
Bakalım yani şu an çok ciddi çalışmalar var.
Evet.
Bütün neredeyse bütün cerrahi ve bütün diğer dahili branşların da ortak buluşacağı nokta kök hücre
evet,
olacak.
Evet.
Bakalım ileriki yıllarda nasıl gelişmeler olacak.
İnşallah güzel gelişmeler olacak.
İnşallah.
Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun.
Her konuda soru sorduk.
Evet.
Maşallah hepsini de çok güzel açıkladınız.
Evet,
hakikaten çok güzel bir anlatım oldu. Teşekkür ediyoruz katıldığınız
için. İzleyenlerimiz de mutlaka faydalanmışlardır. Tekrar
evet.
Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta çok değerli bir doktorumuzu ağırladık. Doktor Zekeriya Kul bizlerle birlikte oldu. Haftaya yeniden başka bir konuğumuzla birlikte olmak üzere herkese iyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar.
Yani burada Kolombiya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi Üniversite
Üniversitesi. Yaptığı olarak dağılık bir sistem. Sistem kapkaranlık. Şu kadar bir hakim.